billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 28. sözün son sorusu. Cennet bahsiyle ilgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ehli cennete verilecek cennetteki yerle ilgili bir hadis-i şerifinin açıklamasını okuyacağız inşallah. Cenneti Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberim hadislerinde pek çok açıklamalarla karşılaşıyoruz. Cenab-ı Hak cennete bizi teşvik etmek için cennetin nimetlerinden bahsediyor. Tabii bu nimetlerin mahiyetini anlayamasak da en azından çok farklı nimetlerin varlığını anlamış oluyoruz. Cenab-ı Hak inşallah rızasına nail eyler ve bütün dostlarımızla beraber Cenab-ı Hakk'ın ebedi saadet olarak lütfedeceği cennetine hep beraber gideriz. Sual: ehadisi şerifede denilmiştir ki, bazı ehli cennete dünya kadar bir yer veriliyor. Yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor. Bir tek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var ve ne ihtiyacı var, nasıl olabilir ve ne demektir? Hakikaten zor bir soru. Bu zor soruyu cevabını okurken Allah'ın insana ne kadar büyük değer verdiğini, bir de Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarının ne kadar sonsuz olduğunu, hakikaten cennetin aklımızın, hayalimizin anlamayacağı kadar mükemmel olduğunu bir kez daha anlamış olacağız inşallah. Evet, şimdi Cenab-ı Hakk'ın dünyada yarattığı varlıkların bir sıralamasını üstadımız yapacak. Sonra bu varlıklar içerisinde insana verdiği önemli özelliklerin bir özetini yapacak. Sonra da bu ne demek olduğunu izahını inşallah açıklayacak. Eğer insan yalnız camit bir vücut olsaydı, yani bir taş, bir toprak gibi olsaydı, bir demir gibi olsaydı insan, varlıkların en altından başlıyor. Veyahut yalnız mideden ibaret nebati bir mahluk olsaydı, biliyorsunuz bitkiler sadece suyu, bulanık bir suyu emerler, mideleri var sadece, bir benzetme yaptı ve yavrular olan meyvelere ikram ederler. Kendileri de istifade etmiyor, yavrularına veriyorlar yani. O saf gıda olarak. Sadece bitki, bir ağaç gibi bir varlıktan ibaret olsaydı insan, sadece midesi olan, bu da ikinci varlıkların ikinci mertebesi. Veyahut yalnız mukayyet, ağır ve muvakkat ve basit bir zat-ı cismaniye ve bir cismi hayvaniden ibaret olsaydı. Bir de hayvansal, hayvanların özelliklerini nazara verdi. Üçüncü sırada da onlar. Yani insan böyle hayvan hayatı yaşayan, hayvan gibi varlık da olsaydı, öyle çok kasırlara, çok hurilere layık ve malik olmazdı. Tamam, sizin dediğiniz gibi hakikaten böyle dünya kadar geniş bir baki mülkü içi, saraylarla, bağ ve bahçelerle müzeyyen, süslenmiş, baki bir tarla ve mülkü kazanmak ve kaybetmek davası. Her insanın başına açılmış. Çünkü insan ne bir taş ve toprak gibidir, ne bitkiler, ağaçlar gibidir, ne de en küçük hayvandan en büyük hayvana kadar, hangisini alırsanız alın, yani bir mikroptan gergedana kadar, hangisini alırsanız alın, ne de bir hayvan cinsindendir. Şu halde eğer onlar gibi olsaydı, zaten bir hayvan için hani çok fazla mülke gerek yok. Midesini, ihtiyaçlarını doyuracak kadar bir olsun yeter. Ağaç için de öyle zaten. Yani. Ağaç için toprağın olması yetiyor yani. Taş için de öyle. Fakat insan öyle cami bir mucize-i kudrettir ki, Allah'ın kudret mucizesi, insanoğlunu, insanın bu özelliklerini Risale-i Nur'da çok yerde görüyoruz. Tabi onların detayına girmeden, Üstad Hazretleri burada bir tanesine dikkat çekecek. Ben böyle birkaç tanesini ifade etmiş olayım. Mesela cami demek biliyorsunuz toplayan demek, cemeden, içinde barındıran demek. Öyle cami bir mucizeyi kudrettir. Allah'ın kudret mucizesi ama nasıl? Elbette her varlık Allah'ın kudret mucizesidir ama hepsi insan gibi cami bir varlık değil. Mesela insan Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerine, sıfatlarına ve şuunat-ı zatiyesine aynı olan bir varlıktır. Bu anlamda melekleri de geçiyor. Melekler de insan kadar Cenab-ı Hakk'ın esmasına, sıfatına ve şuunat-ı zatiyesine aynı bir varlık değildir. İnsan bir defa böyle. Esma-i ilahi aynı olması açısından. İkincisi, kainattaki yaratılan bütün alemlerin de küçük bir özeti. Yani onun için demişler ki insan küçük bir alem. Kainat büyük bir insan, insan küçük bir alem. Demek ki bir ağacın bütün özelliklerini nasıl ki Cenab-ı Hak çekirdeğinde topluyor, o çekirdeği ektiğimiz zaman ağaç ortaya çıkıyor. Anlıyoruz ki çekirdeğini Allah ağacın bütün özelliklerini cem etmiş. İşte Allah kainat ağacının bütün özelliklerini 18 bin aleminde bulunan bütün alemlerden birer numuneyi insana koymak suretiyle insanı cami bir varlık yaratmış. Yani kainatın en mükemmel zişur meyvesi insandır. Şimdi bu özelliklere sahip olan, mucize-i kudret olan insan hatta şu dünyayı fanide, şu kısa bir ömürde, bırakın ebedi alemine gitmeyi, gelin buraya. Şimdi insanın sadece bir özelliğini verecek, hırs özelliğini. Peygamber Aleyhisselam bunu anlatmış bize. Buyurur ki, insana bir vadi dolusu mülk verilse ikinciyi ister. Hatta öyle zannediyorum, dünyayı alsa bir insan, acaba uzayda da bir yer edinebilir miyiz? Oralardan da biraz parsel alabilir miyiz diye gözlerini göklere dikecektir. Dikmişler değil mi şimdi? Artık şimdi diyorlar ki göklere sefer düzenleyeceğiz. Oradan yerler satmaya başlayacağız falan diye yeni yeni konuşulmaya başlandı. Bak, insan bu dünyada fani. Ne zaman önce de belli değil. Bakarsın yarın da gidebilir. Bu kadar fani ömürde, fani dünyada, fani bir hayatta olmasına rağmen sadece hırsını doyuramıyor insan. Neden bunu örnek veriyor? Yani bu fani dünyada bile bu hırs duygusunu doyuramayan ve dünya kendisine verilse tatmin olmayan bu insan, o zaman gelecek. Peki ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta öyle küçük yerler, öyle az yerler o adam nasıl tatmin etsin, nasıl doyursun? Bu mantıkla okuyalım. Şu kısa ömürde, şu inkişaf etmemiş bazı letaifinin ihtiyacı cihetiyle bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezaizi verilse, saltanat benim. Sadece benim saltanatım olacak. Dünya benden sorulur. Tamam. Yetmez. Saltanat yetmez. Bir de servet de benim olacak. O da yetmez. Bütün lezzetleri de benim olacak. Dese insan ihtiyacı cihetiyle evet bazı letaifin ihtiyacı cihetiyle bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezzetleri verilse belki hırsı tok olmayacaktır. Evet, tabii insanoğlunun böyle hırs etsin anlamında söylenmiyor bu ifade. Yani sen de hırs et, dünyayı elde et, serveti senin olsun, saltanatını senin olsun, lezzetlerini elde et anlamında değil. Yani insana konulmuş olan bir özelliğin dünyada bile doyurulamayacağını, tatmin olmayacağını böyle bazı şeylerle anlatmak istiyor. Evet. Halbuki burada bir ifade var. Ben onu merak ettiydim. İnkişaf etmemiş bazı letaifinin ihtiyacı cihetiyle demesi. Şurada Üstad Hazretleri 32. sözün 3. mevkıfında ona bir örnek veriyor. Mesela dünyayı mezra-i ahiret yüzünde sevmen neticesi dünyayı fidanlık. Yani ancak fidanları bir derece yetiştiren küçük bir mezrası hükmünde olacak. Öyle bir cenneti verecek ki dünyada havas ve hissiyat-ı insaniye küçük fidanlar olduğu halde cennette en mükemmel bir surette inkişaf ve dünyada tohumcuklar hükmünde olan istidatları envai lezaiz ve kemalat ile sümbüllenecek surette ona verileceği. Nasıl yani? Bir örnek verelim. Çekirdeğe benzetti. Önemli bir ifade. Diyelim bir incir çekirdeği düşünün. İncir çekirdeğinde istidat ve kabiliyet olarak ağaç var. İncir ağacı. Tonlarla incir meyvesi, tonlarla ağaç ve bir ömür boyu düşünün, bir ömür boyu döktüğü yaprakları düşünün, tonlarla yaprak dolu. Şimdi o çekirdeğin ağaç olmamış hali neyse, dünyada bize verilen kabiliyetler, istidatlar, duygular, latifeler aynen o incir çekirdeği gibi insan olarak inkişaf ettirilmemiş dünyada yani. Bu bize verilen duyguların, latifelerin cennette ağaç gibi açılacağını düşünün. Evet, anlatabildim mi bilmiyorum. Böyle şimdi incir çekirdeği ne diyeceksin? Valla bana ufacık bir yer olsun yeter. Ağaç olunca durum değişti. Ağaç olunca durum değişti. Ona güneş lazım. Değil mi? Yetmez artık. Böyle sadece bir ambarda durmak yetmez. O çekirdek ambardayken rahattı. Torbanın içinde yatıyordu. Ama ağacın toprağın üzerine çıkınca, ağaç olunca artık ona bir hava lazım, bir güneş lazım, bir galaksi lazım, koca bir dünya lazım. Ona çok şeyler lazım. Bir çekirdek gibi hayat mertebesinin en aşağısında olan bir varlığa ağaç olduğu zaman bu özellikleri lütfeden Allah, hayat mertebesinin en yükseğinde olan bu insana acaba çekirdek hükmündeki duyguları ve latifeleri cennette açıldığında nasıl bir alem lazım ona? Elbette diyor, dünya kadar bir yer lazım ki o insanın duygularını, latifelerini doyursun. Çekirdek olarak bakmayın mesela. Aa, harika. Elbette diyor, rahmetin ve hikmetin mutezası olduğu gibi hadiste diyor Peygamberimiz müjdelemiş. Maşallah. Şimdi insanların şeylerine bakalım. Verici olan nimetlere bakalım. Harika gerçekten. Cenab-ı Hak bizim şeyimizi, böyle arzumuzu, şevkimizi, isteklerimizi kamçılamak için cennete teşvik ediyor. Değil mi? Elbette böyle bir cennete hani insan arzu ediyor. Peki ben ibadetlerimi Allah için yapıyorum ama Allah hakimdir. Abes iş yapmaz. Dünyadayken bana bu kadar nimetleri meccanen lütfeden Allah elbette dünyada kendi yolundan giden kullarına, sözünü dinleyen kullarına cennette hiç aklımıza, hayalimize gelmeyen nimetleri bahşedecektir. Dolayısıyla insan o nimetler için ibadet yapmaz. Ama Allah-u Teala o nimetleri bize hatırlatarak, bildirerek teşvik ediyor. Dolayısıyla bir insan da cehenneme gitmeyeyim diye ibadet yapmaz. Ama o cehenneme gitmemek için de elinden geldiği kadar gayret eder, çaba sarf eder inşallah. Halbuki ebedi bir dar-ı saadette. Şimdi şu sıralamaya dikkat edelim. Ebedi bir dar-ı saadet. Burası neydi? Fani bir alemde, fani bir ömürde, fani bir hayatta, fani malların içerisinde olmamıza rağmen hırsımızı koca dünya doyurmuyor. Peki bunun şimdi zıttını anlatıyor. Tam aksi şeylerini. Ebedi bir dar-ı saadette. Bir, nihayetsiz istidada malik. Allahu Ekber. Yani insanın istidatları nihayetsizmiş. Onun için şöyle anlaşılıyor. Yani burada mesela bir ağaç büyüdü, büyüdü, büyüdü, kemale erdi, meyveleri verdi, verdi, verdi, yaşlandı, kurudu değil mi? Bak nihayetsiz değil. Dünya. Allah yarattı, büyüdü, gelişti. Sonra bitkileri, hayvanları, sonra insanları yarattı. Dünyada ihtiyarladı, yaşlandı. Bir gün ne olacak? Kıyamet kopacak. Onun için ebediyeti anlamakta zorlanıyoruz. Her gördüğümüz fani, her yaşadığımız fani, her tuttuğumuz fani. Her yediğimiz fani. Her gördüğümüz fani. Bir düşünün. Ebedi, o zaman insanın istidadı da ebediyen inkişaf edecek. Yani bir yerde durmayacak. Hangi duygun, hangi latifen, hangi arzun olursa olsun. Nihayetsiz bir istidada malik. İki, alem ebedi. İstidatlar sonsuz. Daha nihayetsiz ihtiyaçlar lisanıyla. İhtiyaçlarımız da sonsuz. Evet. Nihayetsiz arzular eliyle nihayetsiz bir rahmetin kapısını çalan bir insan. Evet. Rahmetin kapısı da nihayetsiz. İstidatlar da nihayetsiz. Arzular, emeller de nihayetsiz. Yerde ebedi bir alem. Orada nihayetsiz. Elbette böyle bir alemi, nihayetsiz rahmetinin kapını çalan insan, elbette ehadiste beyan olunan ihsanat-ı ilahiyeye mazhariyeti makuldur ve haktır ve hakikattır. Bir şey daha var burada, yine 32. sözde. Orayı da sizinle paylaşalım. Evet, çok enfes bir şey, ibadeti onun için nazara vermek istedim. Hem madem dünyanın her hatasının başı olan mezmum muhabbeti değil, belki esmaya, burası çok önemli bir ifade. Dikkat edin, insan sonsuz bir zata iman ediyor. İman ettiği zat sonsuz. İsimleriyle, sıfatlarıyla, şuunatıyla, zatıyla sonsuz bir zata iman ediyor. Ve o sonsuz zatı seviyor. Sevgisini onun yolunda harcıyor. Ona iman ediyor ve onun yolunda ibadette, kullukta bulunuyor. Belki esmaya ve ahirete bakan iki yüzünü esma ve ahiret için sevmiş ve ibadeti fikriye ile o yüzleri mamur etmiş, güya bütün dünyasında ibadet etmiş. Önemli değil mi burası? Yani biz sadece bedensel özelliklerimizle ibadet yapmıyoruz. Ruhumuzla, imanımızla, hayalimizle, fikrimizle de ibadet yapıyoruz. Neyi tefekkür ediyorsunuz? Yıldızları. Dünyanın öbür tarafındaki Allah'ın yarattığı mahlukları. Görmediğimiz ta eski zamanlardaki dostlarımızı. Daha yaratılmayan dünyadaki gelecek varlıkları. Bak, hayalimiz, tefekkürümüz, ruh dünyamız, akıl dünyamız, his dünyamız ne kadar çok geniş alemleri tefekkür ediyor. Madem o ibadet ediyor tefekkürüyle, ruhuyla, o zaman o tefekkür ve ibadet dünyası kadar ibadet etmiş oluyor. Şimdi madem diyor, güya bütün dünyasıyla ibadet etmiş, elbette dünya kadar bir mükafat alması muktezai rahmet ve hikmettir. Niye dünya kadar yer verilecekmiş? Çünkü dünya kadar bir alemle ibadet etmiş. Öyleyse Allah da ibadetlerinin karşılığı olarak, mükafat olarak o kadar alem ona vermesi nedir? Muktezai rahmet ve hikmettir. Allah'ın rahmeti sonsuz, rahmetiyle veriyor, hikmetiyle de donatıyor. Evet, ve şu hakikati ulviyeye bir temsil dürbünüyle rasat edeceği şöyle ki. Şimdi Üstad Hazretlerinin bir özelliği malumunuz. Önce bunun ne kadar makul olduğunu ve insanın buna ne kadar ihtiyacı olduğunu, Allah'ın rahmeti ne kadar sonsuz olduğunu ispat etti. Sonra dünyadan örnekler verecek. Sonra da tekrar insanın bir anda cennette her yerde bulunabileceğini, yine dünyadan, bazı bu dünyada yaşadığı bazı olaylardan, imanımızla ilgili yaşadığı bazı olaylardan örnekler verecek. Açıyor şimdi meseleyi. Demek ki insana, her bir insana, ehli cennet olan her bir insana dünya kadar, işte 500 yıllık, dünya kadar hadislerde geçtiği için bu 500 yıllık tabiri çokluktan kinaye demişler alimlerimiz. Bir sınır ifade etmiyor yani. Yani insana çok yerler, hani bir insan 500 yıl yaşar mı? Yaşamaz. Yani faraza 500 yıl yaşarsa, 500 yıl dolaşsa bitiremeyecek kadar yer verilecek. Verilecek ama O adam orayı 500'de dolaşmayacak. Tabi 500'de dolaşmayacak. Her an bütün cennetten istifade edebilecek. Şimdi bu hakikat-ı ulviyeye bir temsil dürbünüyle rast edeceği şöyle ki. Bu dere bahçesi gibi, yani 8 sene kemal-i sadakatla bu fakir hizmet eden Süleyman'ın bahçesidir ki bir veya iki saat zarfında şu söz orada yazıldı. Üstad Hazretlerinin Risale-i Nur'a yazma üslubu böyle. Bir yerde yazın kardeşim diyor. Üstadımız bir yere bakar gibi konuşuyor. İlham tarzında. Talebeler de yazıyorlar. Bu 28. söz birkaç saat zarfında bir bahçede yazılmış. O vesileyle bu bahçe diyor. Bu dere bahçesi gibi şu barla bağ ve bahçelerinin her birinin ayrı ayrı maliki bulunduğu halde. Yani bir bahçe bulunan yere gidin. Onun bahçe sahibi var, onun sahibi var, onun sahibi var. Bize göre. Barla da gıdası itibariyle ancak bir avuç yeme malik olan her bir kuş. Şimdi bahçelerin sahipleri var ama kuş için bütün bahçeler onun. Bahçelerin mülkünün başkasına ait olması o bahçelerden o kuşun istifade etmesine engel değil. Halbuki onun da yediği bir avuç şeydir. Herhalde bir günde bir avuç yer mi? Ha, bir avuç yesin. Yani günlük ihtiyacı bir avuç kadar bir yem olduğu halde bir kuş ve bahçeleri de başkalarına ait olduğu halde bütün barların bahçeleri kendinmiş gibi seyreder. O ağaçta konar, öbürüne konar. Allah Allah. Çok harika bir örnek. Şimdi biz neye göre değerlendiriyoruz? Bahçenin sahibine göre. Onun için anlamakta zorlanıyor. Kuşa baksak anlayacağız biraz daha. Kuşa Allah, bazı kuşlar değil mi? Dolaşıyorlar yeryüzünde. O ülke benim, bu ülke senin. Denizdeki balıklar, o suyun kenarı senin, bu suyun kenarı benim. A bak ama bir insan bir gidip bir yerdeki balıklar alabiliyor. O balığın dolaştığı yere gidemiyor. Bir balığa, bir kuşa bu özellikleri veren dünyadayken Allah, acaba insana cennette nasıl bir özellik, nasıl bir kabiliyet, nasıl bir istidat inkişaf verecek? Kendisi bir kuş, her bir serçe, her bir arı, bütün barlanın bağ ve bostanları benim nüzhetgahım. Yani buraları geziyorum ve seyrangahım. Burada dolaşıyorum, buraları seyrediyorum dese diyebilir mi? Diyebilir. Başkalarının mülkü olmasa ona mani mi? Değil. Barlayı zapt edip daire-i mülküne dahil eder. Başkalarının iştiraki onun bu hükmünü bozmaz. Bu örneği bir şey daha verecek ustalar, insan örnek verecek. Şöyle anladım ben. Tabii farklı şekilde anlayanlar da olabilir. Her insana özel bir mülk verilecek. Her insana. Mülkü hususi. Hususi mülkü olacak. Ama o hususun mülkünün dışında diğer insanlara verilmiş mülklerden de istifade edecek. Ona şimdi örnek veriyor. Hem insan olan bir insan diyebilir ki benim Halık'ım bu dünyayı bana hane yapmış. Güneş benim bir lambamdır. Yıldızlar benim elektriklerimdir. Yeryüzü çiçekli, miçekli hallarla serilmiş bir beşiğimdir der. Halbuki güneşten herkes istifade ediyor. Güneşten herkes istifade etmesi güneş benimdir demesine engel değil. Havadan herkes istifade etmesi hava benimdir demesine engel değil. Ne kadar güzel. Yerdeki dağlar herkes istifade eder. A ben de. Yıldızlar. Daha güzel bir örnek. Gece. Valla bu yıldızlar benim seyrangahım. Allah bana özel her gün kalkıyor çıkıyorum balkona. Yıldızları seyrediyorum. Yıldızlar benim seyrangahımdır. Nüzhetgahım dese gerçekten doğrudur. Yanlış değil. Yani. Dünyadayken bile bakın. Demek ki Cenab-ı Hak her insana özel bir cennet verecek. Ama bunun dışında bütün o en büyük cennetlerden de herkes istidadının inkişafı nispetinde bu dünyadaki ubudiyeti, takvası, ihlası mertebesiyle istifade edecek, biri birine mani olmayacak. Özel hususi cennetinden başka. Evet, bunu da öğrenmiş oluyoruz. Sair mahlukatın iştirakı onun bu hükmünü nakzetmez. Bilakis mahlukat onun hanesini tezyin eder. Hanesinin müzeyyenat hükmünde, hani bahçenizde kuşlar dolaşıyor. Rahatsız oluyor musunuz? Yok canım, bahçemizde kuşların olması bize ayrı bir zevk veriyor. Bir yerde bahçenizde yemek yiyecektiniz. Ya keşke bir falan kardeşim de olsa beraber yeseydik. Onun senin yanına gelmesi seni rahatsız eder mi? Yoksa senin bahçeni güzelleştirir mi? Senin sofranı şenlendirir mi? Şenlendirir değil mi? Yani düşünün bir cennete tek başınızansın. Ya sıkılır canınız herhalde ya. İstersiniz ki dostlarla da beraber olun. Demek hususi mahrem aile hayatınızın dışında dostlarınızla ve cennetteki diğer varlıklarla da beraber olmanız sizin ondan daha çok istifade etmenize vesile olacak. Bırakın rahatsız etmeyi. Onun için hanenin müzeyyenat hükmünde kalırlar. Acaba bu daracık dünyada insan, insaniyet itibariyle hatta bir kuş dahi böyle bir daire-i azimede bir nevi tasarruf dava etse, cesim bir nimete mazhar olsa, güneş dünya böyle. Cennet geniş ve ebedi bir dar-ı saadette ona 500 senelik bir mesafede bir mülk ihsan etmek nasıl istibat edilebilir? Bir kuşa Allah bir bölgenin bütün bahçelerini veriyor, değil mi? Bir insan bu fani dünyada güneş benimdir diyebiliyor. Bu özellikleri bu dünyada lütfeden Allah kim bilir ebedi alemde, hani şöyle bir örnek veriliyor. Toprağın altındaki çekirdeğe verilen alemi biliyoruz. Toprağın altındaki çekirdeğe ne kadar yer verilmiş? Bir de toprağın üzerindeki çekirdek. Peki, holluktaki yumurtaya verilen yere bakın. Holluk mu diyorlar oraya? Yumurtaları, tavukların yumurtladığı yere. Holluk, holluk, değişik şey. He. Evet, yeri ne kadar yumurtanın belli. Peki, o tavus kuşu olunca yeri ne kadar? Yani bu dar dünyada bu özelliklere sahip olan kuşlara, insanlara bu özelliği lütfeden Allah, o tabiri caizse kuş gibi inkişaf ettiğimiz, ağaç gibi geliştiğimiz o alemde elbette 500 senelik bir alem ona çok değildir, layıktır, hikmete, rahmete uygundur. Şimdi geldi. Peki o kadar büyük cennette bomboş ne yapacak tek başına? Hani bir yerdesin, öbür yerler boş gibi akla gelebilir. Şimdi ona cevap verecek. Hem nasıl ki şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada güneşin pek çok aynelerde bir anda aynen bulunması gibi maşallah. Bu güneş hakikaten bu dünyada birçok meselenin anlaşılmasına vesile olmuş. Şimdi güneş bir tek güneşimiz var değil mi? Kaç güneşimiz var? Tek. Yeryüzündeki her parlak cam parçasının, her su tanesinin, her aynanın yanında ışığıyla, ısısıyla, renkleriyle bulunuyor mu? Bir tek ama. Yani güneş gibi bir varlığı Allah dünyada bir tek iken her parlak şeyin yanında bulunma özelliği vermiş. Bu bir. 4-5 tane örnek verecek. Örnek üstüne maşallah. Hem de bize Allah'ın ne farklı sanatları var. Bu şeyde Yasin suresinin sonunda geçiyor. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Bunu bazı müfessirler o yaratmanın her çeşidini bilir diye tercüme etmişler. O yarattığı bütün mahlukatı bilir. Tamam bir mana. Bir de yaratmanın her çeşidini bilir. Hakikaten yani. Bitki de yaratıyor, insan da. Hayvan da yaratıyor, melek de. Ya, cin de yaratıyor, şeytan da. Şimdi insana gelin, kaş da yaratıyor, saç da. Böbrek de yaratıyor. Allah Allah. Yaratmanın her çeşidini bilir. Bir de şuna bakın. Bir güneş yaratıyor ama her parlak şeyin yanında bulunduruyor. Haklı yok güneşin. Şuuru yok. Hayatı da yok. İşte gördüğümüz güneş. Ama yeryüzünün her tarafında ne kadar parlak şeyler varsa hepsinin yanında. Ya bunu şunu demek istiyor. Güneşe bu özelliği bu dünyada bile veren Allah. Acaba insan cennete gittiğinde o yüksek meziyetleriyle, o sonsuz istat ve kabiliyetleriyle, o ebedi alemde sonsuz rahmete mazhar olan o insan acaba bir anda bir yerde mi olur? Evet. Bu bir. İki, Öyle de nurani bir zat bir anda çok yerlerde aynen bulunması. 16. sözde ispat edildiği gibi mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam 1000 yıldızda bir anda. Yani Cebrail aleyhisselam bize bazen soruyorlar. Ya Cebrail aleyhisselam peygamberlere vahiy getirmekle müekkel melek. Evet, vahiy meleği. Peygamberler artık gelmiyor. Şimdi o boş mu? İnsanın aklına neler geliyor değil mi? Bak, Üstad diyor ki, Cebrail aleyhisselam 1000 yıldızda bir anda, o sadece peygamberlere ilham, vahiy getiren bir melek değil ki. İlhamlar da, bütün ilhamları veren meleklerin de başıdır o. Yani kainatın yaratıldığı günden kıyamete kadar görevi var. Sadece peygamberlere vahiy getirmek değil yani. O birçok görevinden bir tanesi. Bak 1000 yıldızda bir anda. Daha devam ediyor. Hem arşta, hem huzur-u nebevide, peygamberimizin yanında, aynı anda. Hem huzur-u ilahide, bir vakitte, yani haşa, huzur-u ilahiye çıkmış, gelmiş, öyle değil yani, aynı anda. Hem orada, hem orada, hem orada, hem orada bulunabiliyor. Nurani zatlar. Hem de bütün hasiyetleriyle, bütün mahiyetleriyle. Evet. Allah. Buna bir örnek verelim mi? Tam yeri geldi. Ağızdan çıkan bir kelime. Kelime kaç kişinin kulağına gitti? Evet. Burada kaç kulak varsa, abi kaç kişi değil, iki kulak olduğu için ikişer kulağa gitti. Evet. Abiler bir ağızdan çıkan bir kelime kaç kulağa gitti? Siz bunu şimdi elinize bir mikrofon alın. Bu mikrofonu da dünyaya değişik vericilerle yayın. Radyo, uzay alıcılarıyla, televizyon vesaire. Bütün dünyada ağzınızdan çıkan kelime bütün kulaklara gider mi? O kelime nerede? Söyleyin. Bütün kulaklarda. Bütün yeryüzünde yankılanıyor mu? Ya, aynı kelime mi? Aynı ses mi? Aynı mana mı? Evet. Ve subhanallah. Niye yani Allah Cebrail aleyhisselama bir anda milyon yerde bulunma özelliği vermesin? Aynıyla. Evet. Ne kadar güzel. Yani dünyada bunlar yaratıyor Allah. Şimdi düşünün, cennette acaba bu insan cennetinin kaç yerinde? Aynı anda kaç işle meşgul? Biri birine mani değil. Evet. Hem diyor huzur nebevi de, hem huzur ilahi de bir vakitte bulunması. Hem Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın haşirde bir anda ekser etkiyay ümmete görüşmesi. Fesubhan. Hani insan düşünüyor, peygamberimiz de haşirde nasıl görür, bize nasıl sıra gelecek? Oho! Önce peygamberlere bir görüşsün peygamberimiz. Daha sonra ümmetinin en böyle önde gidenleriyle, sahabeleriyle, işte öyle değil yani. Allah'ın izniyle peygamberin ümmetinin ekserisiyle, yani muhtemelen belki cehenneme gidip de dönecek olanlarla belki görüşmeyecektir. Evet. Ekser diyor değil mi Üstad Hazretler? Hani şefaati olacak peygamberimizin orada. Belki de şefaati etmeyeceği, sonradan şefaat edeceği kullar var belki. Kullar var. Belki onlarla görüşmeyecek ama ekser ümmetiyle bir anda hiçbiri birine mani olmadan görüşecek. Ve dünyada hadsiz makamlarda bir anda tezahür etmesi. Peygamberimiz dünyada da kim bilir, hatta demiş ki Peygamber Aleyhisselam, bana getirilen salavatları bizzat ben alırım buyurmuş. Evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İnşallah bu salavatımızı peygamberimiz bizzat kendisi aldı. Evet. Ne diyor? Hadsiz makamlarda, dünyada hadsiz makamlarda bir anda tezahür etmesi. Dünyada diyelim 1 milyon yerde, 1 milyar yerde salavat getirilse Allah peygamberimizin ruhaniyatını o salavatlardan haberdar ediyor. Biri birine mani olmuyor. Orada tezahür ediyor. Evet. Ve evliyanın bir nevi garibi olan abdalların bir vakitte çok yerde görülmesi. Eskiden çok anlatılır tarihte. Mesela bazı atları davet etmişler yemeğe Ramazan'da. 30 yere. Hepsine evet olur gelirim demiş. 30 talebesi o mübarek zatın o 30 yere gitmiş bakmışlar şeyh orada. Toplanmışlar 30 evet demişler bizimle şeyh yemek yedi. Aynı anda 30 yerde bulunabiliyor. Ona ebdal diyorlar. Bedelden gelir. Yani kendine bedel çok yerlerde bulunabiliyor. Evet. Dünyadayken bile bu özellikleri Allah lütfetmiş. Ta ki cennette bir anda cennetin her yerinde bulunabileceğimizi rahat anlayalım diye. Evet. Bu şeye bir somut örnek de biz yer çekimi kanunu veriyoruz. Yer çekimi kanunu kaç tane abiler? Bilen var mı? Bir tane diye biliyorum ben. Dünyanın kaç yerinde? Evet. Ve avamın geldi bize. Rüyada bazen bir dakikada bir sene kadar işler görmesi ve müşahede etmesi. Bir şey daha. Bir örnek daha. Ne kadar saydı değil mi örnek? Bir daha. Ve herkesin kalp, ruh, hayal cihetiyle bir anda pek çok yerlere temas edip alakadarına bulunması. Mesela bir dostunuz geldi. Onunla bir şu kuşları seyredelim dediniz. Kuşları seyredir gözleriniz. Hayalleriniz başka yerle meşgul. Hayal başka bir yerde. Kalbiniz başka bir şey düşünüyor. Aklın başka bir şey tefekkür ediyor. Olabiliyor değil mi? Aynı anda. Bir adam bir eli de başka anda bir şey çit çit yapıyor. Mesela. Bir şey yiyor. Çekirdek çitletiyor. Allah Allah. Hatta bazılarının kulağında da bir de şey var. Kur'an dinliyor. Yani aynı anda bir insan gözüyle başka bir şeyle, hayaliyle başka bir şeyle, kalbiyle başka bir şeyle, aklıyla başka bir şeyle meşgul olabiliyor. Bir adam ama çok şeyle aynı anda meşgul olabiliyor. Bunu da örnek getirdi. Evet. Bazen ne dedi? Herkesin kalp, ruh, hayal cihetiyle bir anda pek çok yerlerle temas edip alakadarına bulunması malum ve meşhud olduğundan. Şimdi bütün bu örnekleri toplayın diyor. Ha, bu dünyada bu şeyleri lütfeden Allah elbette nurani, kayıtsız, geniş ve ebedi olan cennette. Cennet nasılmış? Nurani. İki, kayıtsız. Bir yerle kayıtlı değilsin yani. Burada kayıtlısın. Buradan çıkmadan, evet, duvarın arka tarafına geçemiyorsun. Evet. Bak kayıtlıyız yani. Bir yemek yerken ikinciyi yiyemiyorsun. Bir lokmayı iki aynı anda alamıyorsun. Kayıtlısın. Konuşurken ikinci kelimeyi konuşamıyorsun. Kayıtlısın. Bu tarafa bakarken arkayı göremiyorsun. Kayıtlısın. Cennet kayıtsız. Nurani. Orası zulmani. Toprağın altı. Orası toprağın üstü. Bir de nurani. Kayıtsız. Geniş. Ve ebedi olan cennette cisimleri ruh kuvvetinde maşallah ve hiffetinde ve hayal süratinde. Buna bir örnek verelim. Ben dışarı çıktım yıldıza bakıyorum. Gözüm yıldızı gördü. Ama gözüm nerede? Burada. Görmem orada ama gözüm burada. Cennette öyle olmayacak. Gözün gördüğü yere ruhunda gidecek. Ruh hayal hızında olacak. Hayal et şu anda. Nereye hayal ediyorsunuz abi? Mesela. Ha, hayal ettiğin an, hayal ettiğin yerde bedenin de olacak. Hayal hızıyla gidecek beden. Evet, ama aynı anda. Öyle bir yer tabii. Demek ki hem nurani, hem kayıtsız, hem geniş ve ebedi, hem de cisimleri, bak cisim var, bedenimiz var yani. Yiyen, içen, tadan, elbette bedenimiz var. Ama o bedenimiz ruh kuvvetinde ve hiffetinde, hafifliğinde yani, ve hayal süratinde olan ehli cennet, bir vakitte 100.000 yerlerde bulunup, 100.000 hurilerle sohbet edecek, yüz bin tarzda zevk almak, o ebedi cennete, o nihayetsiz rahmete layıktır. Evet. Ve muhbir-i sadıkın, hani bazen diyorlar, geçen birisi dedi bana, ben dedi bu hanımımla cennette beraber olacak mıyım? İnşallah imanla göçerseniz cennet eşinizle ebediyen karı koca olacaksınız. Ya dedi, ben dedi istemeyebilirim. Hanımlardan doluyor bazen. Ya ben bu adamla orada bu kahrını çekecek miyim? Zaten bu diye de çektiğim yeter. Onu burada diyor. Cennette diyecek mi bakalım? Çünkü o cennette buradaki adam olmayacak. Cennetteki adam olacak. Veya cennetteki kadın olacak. Dünyadan gitme o kadın. Cennetin sana en güzeli olacak. Buradan gitme o koca. Cennette sana en güzel koca olacak. En alımlı, en... Dolayısıyla acele etmeyelim. Dünyadaki verdiğimiz kararlardan pişman olabiliriz. Onun için cenneti, cennetin standartlara göre değerlendirelim. Ve o cenneti inşallah hakkıyla kazanmaya çalışalım. Muhbir-i Sadık'ın aleyhissalatü vesselam haber verdiği gibi hak ve hakikattır. Şimdi Üstad Hazretleri dünyanın içinde cenneti görmeden cennetin özelliklerini dünyadan bize anlatmaya çalıştı. Aklımıza da yaklaştı. Evet olabilir dedik. Hakikaten bu dünya, bu insana öyle geniş bir alem lazım. Böyle küçük yer olmaz, doyurmaz adamı. Aynı anda milyon yerde bulunabilir. Bunu anladık. Ama yine de bizim anladığımız cennetin yanında hiç. Sakın biz cenneti anladık demeyin. Sadece olabilirliğini anladık. Yoksa hayal ettiğimizde, anladığımız dediğimizde, düşündüğümüzde cennet değil. O cennet ondan daha mükemmel, daha harika. Onun için bununla beraber dedi, bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatler tartılmaz. Hani bir sinek ne kadar su içer bilmiyorum ama onu siz götürüyorsunuz şeyin kenarına, okyanusun kenarına. Diyorsun bu okyanusu tanı. O da bir yudum içiyor. Ne kadar içtiyse. Oo çok büyükmüş diyor. Haydi buyur. Şimdi o sineğe sen okyanusu anlat. Ya. Öyle yani. Biz de burada o sinek gibi o okyanusu görmeden burada tattığımız birkaç lokmayla anlamaya çalışıyoruz. Onun için Ziya Paşa'nın bir beytini almış üstadımız. Hani idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Bir kilo tartan bir teraziye o tonaj arabalara koydun mu görürsün sen terazinin halini. Subhaneke la ilme illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbena la tuakhizna innesina ev akhtana. Allahümme salli ala habibikellezi fetha bâbel cenneh bi habibiyetihi ve bi salatihi ve yedethu ümmetuhu ala fethiha bi salavatihim aleyhi aleyhissalatu vesselam. Allahümme edhilnel cennete ma'al ebrar bi şefaati habibikel muhtar. Amin. Velhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.